Ayrım 25.
Sayfa 329. Arjantinli futbol muhabirleri de Başkan Menem'in Bobby Charlton'la buluşmasını dört gözle bekliyorlardı. Arjantin-Brezilya maçından bir gün sonra Charlton bir basın toplantısı düzenlemiş ve burada oyuncuların hakemle çok konuşmasından şikayet etmişti. "Ben futbol oynamaya başladığımda Maradona daha doğmamıştı," demişti. "Bugüne kadar futbolcuların itirazı üzerine kararını değiştiren bir hakem görmedim." Gazeteler ülkelerde özgü bir alışkanlığı yeren bu sözlere yer vermediler ama Charlton'ın 100 yılın futbolcusu seçimine ilişkin soruya verdiği yanıt istisnasız bütün gazetelerde yer aldı. O da Avrupalıların çoğu gibi Di Stefano'nun Maradona'dan daha iyi olduğunu düşünüyordu. Aslında bu anlamsız bir tartışmaydı. Charlton geldiğinde çok yorgundu ama yine de verandada sohbet etmeye hazırdı. Spor ceket ve pantolon giymiş olan bu tıknaz futbol adamı merdivenleri koşarak çıktı. Bir uşak içkilerimizi getirdi. Sırf nezaketten Charlton'a önce Manchester'ın olimpiyata talip oluş hakkında bir soru sordum. Ama o kadar yorgun, sıkkındı ki cümleleri bir araya getiremiyordu. Kısa kısa yanıtlar verdi. 40 yıldır Manchester'da yaşıyorum. Hava yaz aylarında çok güzeldir. Hava alanı iyi. Demir yolları ve bilgisayarları yoğun bir kent. Ona Menem'i sorunca biraz daha neşelendi. Çok zeki bir futbolcu, profesyonel futbolcuların becerisine sahip olmadığı halde yapamayacağı şeyleri yapmaya kalkan bir sürü insanla futbol oynadım. Menem onlar gibi değildi, çok basit oynuyordu. Hiçbir zaman topu kaptırmadı, başı sıkıştığı zaman da hemen ayağından çıkardı. Onun futbol oynamak dışında yapacak bir sürü işi olan bir devlet başkanı olduğunu da düşünecek olursak çok etkilendiğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Bunun diplomatik bir yanıt olduğunu inkar etti. Ben de ona inandım. Çünkü Charlton futbolu böyle bir şey yapmayacak kadar ciddiye alıyordu. Tanıştığı diğer devlet başkanları arasında futboldan hoşlanan başkaları da var mıydı? Afrika ülkelerinin devlet başkanlarının çoğu kendi futbollarını seviyorlar. Zaten birçok ülkede yapılan tek spor da bu. Ghana devlet başkanı öyleydi, Kenya devlet başkanı, Kuzey Afrika ülkelerinin bazılarının devlet başkanları, hatta Papa. Kardeşiniz Jack da Papa ile tanışmıştı, dedim gülerek ve onu sandığından daha ufak tefek bulmuştu. Charlton ağırbaşlı bir ifadeyle başını sallayarak bunu onayladı. Demek aldığım bilgiler doğruydu. Irk ayrımının bütün şiddetiyle sürdüğü günlerde Güney Afrika'ya yaptığı turneyi sordum. Soweto'da Kaiser Chiefs'le maç yaptık. O gün belki de hayatımın en güzel günlerinden biriydi. Bizi 2-1 yendiler ama başa baş bir oyundu ve az kalsın beraberliği kurtarıyorduk. Bizi son derece iyi karşılamışlardı. O gün Soweto'da en fazla 20 tane beyaz vardı ve herkes bizi görmekten çok mutlu olmuştu. Hatta maçtan sonra hepimizi omuzlarına alıp bizi evlerine götürmek istediler. Takımdaki oyuncuları otobüse bindirebilmek için neredeyse kavga etmek zorunda kalmıştık. Bu sabah Menem'le hangi konuda görüşmüşlerdi? Genel olarak sporla ilgili konuştuk. Bana Maradona ile Di Stefano'dan hangisinin daha iyi olduğunu sordu. Bu adamların liderleri bile tam bir futbol hastası. Charlton Di Stefano'yu mu seçmişti? Zekası nedeniyle. O benim hayatım boyunca gördüğüm en zeki futbolcuydu. Menem Britanya spor hakkında bilgisi olduğunu da kanıtlamış ve Charlton onu golf oynamak ve yapmak istediği başka şeyler varsa onları da yapmak için Manchester'a davet etmişti. Zaman çabucak geçti, bize ayrılan zamanı aştığımız kanısındaydım. Menem bir futbol hastasıydı ama aynı zamanda da politikacıydı. Sporla ilgili konularda Mao'nun izinden gidiyordu. 1966'da bir gün Çin Haber Ajansı bütün ülkeye Başkan Mao Zedong'un 16 Temmuz günü Yangtze Nehri'nde 9 mil yüzdüğünü duymuştu. Bu da gösteriyordu ki dedikoduların aksine Mao ne felç geçirmiş ne de ölmüştü. Hatta yüzdüğü süreye bakılırsa 75 yaşına karşın o mesafedeki dünya rekorunu kırdığı da anlaşılıyordu. Mao bu rekoru kırarken bile Çin halkına yardım etmişti. Ajans haberi şöyle devam ediyordu. Dalgaları aşarak ilerlerken etrafındakilerle sohbet etmiş ve o sırada yüzerek yanından geçmekte olan genç bir kadının sadece bir tek yüzme stili bildiğini öğrenince ona sırt üstü yüzmeyi de öğretmiştir. Bu olay ölmediğini kanıtlamak için sporcu gibi davranmaya çalışan bir yöneticinin öyküsüydü. Normalde yöneticiler başka nedenlerden ötürü de halkın arasına karışıp spor yaparlar. Amaçları sıradan insanlar olduklarını kanıtlamaktır. Amerika başkanlığı için yürüttükleri kampanyalar sırasında Bill Clinton ve Al Gore bir Amerikan futbol topunu atıp tutarken fotoğraflar çektirmişlerdi. Brezilyalı politikacılarsa seçim kampanyaları sırasında ülkenin popüler futbol takımlarının formalarını giymeyi hiç ihmal etmezler. John Major bile sık sık Lord's veya Stamford Bridge'de boy gösterir. Bir teoriye göre aslında Arsenal taraftarıdır ama Chelsea'yi de destekler gibi görünmek ister. Arsenal taraftarı olması bence çok normal. Çünkü onların taraftar kitlesinin özelliklerini taşıyor. Major orta sınıfın da alt tabakasındandır. Hertfordshire'da oturur ve sıkılmaktan zevk alır gibi bir hali olduğu kesindir. Fakat hiçbir politikacı Arsenal taraftarı olduğunun bilinmesini göze alamaz. İngiltere'de oturan biri bir takımı tuttuğunu açık açık belli ederse o da taraftar grubundan biri olarak kabul edilir. Tabii Arsenal'i tutanlar hariç. Arsenal'in taraftar grubunda kabul görebilmek için çok daha başka şeyler yapmak gerekir. Örneğin trenle deplasmana gitmek ve yolda sarhoş olarak bağıra çağıra şarkılar söylemek. Galiba Major'ın danışmanları ona başka bir kulüp bulmasını söylediler. En iyi seçim de Chelsea'ydi. Çünkü Chelsea taraftarı olan David Mellor, Major'ı bütün maçlara götürmeye hazırdı. Major'a başka türlü asla kazanamayacağı popülariteyi Bridge Stadı'na çekilen fotoğrafları sağlamış olsa gerek. Ancak bu bile 1992'deki seçimi kazanmasına yetmedi. İngiliz seçmenler önemli konulara, örneğin gelir vergisi göre oy verirler. Oysa Arjantin'de futbol çok daha önemlidir ve General Videla bu spordan hiç hoşlanmadığını söyleyerek politik idrak yeteneğinin ne kadar az olduğunu göstermiştir. Genelde Arjantinli politikacılar halkın gözünde maç olurlar. Bu geleneğin en güçlü adı hiç kuşku yok ki önce 1946-1955 sonra da 1973-1974 yıllarında Arjantin Devlet Başkanlığı'nı yürüten ve Peronizm olarak bilinen siyasi hareketin kurucusu olan Juan Domingo Perón'dur. İri yarı ve güçlü bir adam olan Perón, ordudayken şampiyon bir eskrimci, ayrıca saygı duyulan bir boksör ve kayakçıydı. Başkanlığa gelir gelmez özgürlükleri kısıtladı ve yoksullara yardım etmeye çalıştı. Peronizm bir politika olmaktan çok bir stildir. Arjantin'de hem sol uçtaki Montoneros hem de Thatcher hayranı Menem kendilerini Peronist olarak tanımlarlar. Peronizm odak noktası lider olan popüler ve erkeksi bir tarzdır. Bayer'e göre Perón futbol konusunda tam bir demagogtu ve sık sık maçlara giderdi. Hiçbir takımı tutmazdı. Kendisini bütün halkın lideri olarak gördüğü için bütün takımları eşit olarak desteklediğini söylerdi. Menem sağcı bir Peronist ama o da tıpkı Perón gibi kendini yoksullara sevdirmek için her yolu deniyor. Bobby Charlton'la buluşması onun için heyecan verici olabilir. Bunun politik açıdan da hayli ses getirdiği bir gerçek. Klub İngiliz'in kapıcısına, hiç kuşkusuz kulübün müdavimlerini temsil etmiyor, Menem hakkında ne düşündüğünü sordum. Heyecanlı bir şekilde yanıtladı. Tenis oynuyor, futbol oynuyor. 63 yaşında olduğu için boksu ve otomobil yarışçılığını kısa bir süre önce bırakmıştı. Menem Sabatini'yi veya herhangi bir dünya boks şampiyonunu kabul eder diye homurdandı Perez Esquivel. O insanları sadece kabul etmekle kalmaz, onlarla dolaşır ve yemek yer. Ama beni hiçbir zaman huzuruna kabul etmedi. Perón'un aksine Menem'in tuttuğu bir takım var. River Plate. Arjantinler arasındaki adıyla River. Aslında bu riskli bir seçim. Çünkü herkes onu zenginlerin kulübü olarak biliyor. Geniş halk kitlelerinin tuttuğu takımsa Boca Juniors. Arjantin'de yaygın bir espriye göre nüfusun %50'sinden bir fazlası Boca taraftarıdır. Ya da bir zamanlar Benotti'nin söylediği gibi bu kulübün taraftarları potansiyel suçlulardır. Ondan da nefret ediyorlar. Sanki yazdıklarımı düzeltiyor gibi olacağım ama Menotti geçenlerde yeniden Boca antrenörü oldu. Bayer, Menem'in açıkça River'ı desteklemesine bile belli prensipler olduğunu kabul ediyor. Hatta diyor Bayer, Menem'in demagoji yapmadığı tek konu budur. Yine de Bayer'e göre kendi budalalığını affettirmek isteyen Menem, kızına Boca taraftarı olmasını emretmiş. Bir devlet başkanının futbolu sevmesi toplum açısından da çok olumlu sonuçlar doğurabiliyor. Bunu en iyi bilenlerden biri de Marcelo Houseman. Onunla büyük bir evi ve kendisine sahip diyen bir hizmetçisinin olduğu Güney Afrika'da konuşmuştum. Marcelo kelimenin tam anlamıyla bir gezgindi. Buenos Aires'e doğup yoksul bir çocukluk geçirdikten sonra Augusto Palacios'la birlikte bütün dünyayı dolaşmıştı. Marcelo sıradan bir futbolcuydu ama kardeşi Rene çok farklıydı. Kocaman bıyığı ve her zaman bileklerine inen tozluklarıyla Rene Hueso Houseman bir kanat oyuncusuydu. 1978 Dünya Kupası finalinde oyuna sonradan girmiş ancak bazılarına göre maçın kaderini değiştiren kişi olmuştu. Bugün iki kardeş de futbol komisyonculuğu yapıyor. göz alıcı bir adı olan World Spurs International şirketini kurmuşlar. Güney Amerikalı ve Güney Afrikalı futbolcuları Avrupa kulüplerine satmaya çalışıyorlar. Marcelo bana malikanesini gezdirmişti. En değerli hazinesi Carlos Menem'le birlikte çektirdiği fotoğraftı ve bunu çerçeveletip evinin ön taraftaki odasına koymuştu. Menem ailesiyle dostluğu, Menem'in oğluyla bir partide tanışmasıyla başlamıştı ve bugünlerde maçlara Menem'in kızıyla birlikte gidiyordu. Johannesburg'da ona bir ay sonra Buenos Aires'e gideceğimi söyleyince, o sıralarda kendisinin de Arjantin'de olacağını ve beni arayacağını söylemişti. Herhangi bir şeyin çalınacak olursa diye beni rahatlattı, hemen geri alırız, hiç sorun değil. Bütün hırsızları tanırız çünkü onlarla birlikte büyüdük. Ciddi olduğundan emindim ama Arjantin'e gittiğimde onun hala Güney Afrika'da olduğunu öğrendim. Normalde yoksul bir çocuk, Menem ailesi gibi plutokrat bir ailenin üyeleriyle, dipnot, plutokrat servetinden ötürü nüfuzlu olan kişi, çevirinin notu, ancak evlerine uşak olarak girerek tanışabilirdi. Marcelo Menemlerle futbol sahasına tanışmıştı ve bunu da çok doğal karşılıyordu. Şöyle demişti, futbol sahasına politikacılarla, milyonerlerle, pop yıldızlarıyla tanıştım. Mick Jagger'la samimi oldum. Rod Stewart Dünya Kupası için Arjantin'e geldiğinde ona her yeri ben gezdirdim. Marcelo beni Palacios'un Mercedes'iyle saatte 160 kilometre hızla slalom yaparak evime götürdü. Ona servetinden ötürü iltifat ettim. Çok açık sözlüydü. Şunu unutma ki son birkaç yıl içinde Arjantin hükümetiyle çok büyük işler yaptık. Menem 1989'da başkan seçildi ve o günden beri durumumuz iyi. Bu Arjantin gibi bir ülkede aslını ararsınız, tüm dünyada işlerin nasıl yürüdüğünü özetleyen bir ifadeydi. Başarılı olmanın yolu politikacılar veya büyük iş adamlarıyla dost olmaktan geçiyordu. Onların dostu olabilmek içinse sizin de ya politikacı ya da iş adamı olmanız şarttı. Bunun dışında ancak tanışmak isteyebilecekleri biri olursanız sizinle dostluk kuruyorlardı. Örneğin iyi bir futbolcu veya onu da olamamışsanız iyi bir futbolcunun kardeşi. Bundan söz ettiğim zaman Bayer, işte Menem'in kuzen ekonomisi diyerek başını salladı. İnsanın Menem gibi hamileri olursa zengin olmak için parlak futbolcular bulmasına hiç gerek yok. Üstelik bu dostluklardan elde edilen ikramiyeler de var. Arjantin'den ayrıldığım gün Hector Bambino Vieira adındaki bir adamın adının karıştığı küçük bir skandal patlak verdi. Küçük yaştaki bir kızın ırzına geçmekle suçlanıyordu ama birdenbire suçlamadan vazgeçildi ve adam serbest bırakıldı. Sonradan anlaşıldı ki Vieira eskiden River Plate'in antrenörüymüş ve San Lorenzo'nun en iyi oyuncularından biriymiş. Menem yüksek mahkeme hakimlerine bu davayı yeniden gözden geçirmelerini söylemiş. Başkan hakimlere ayrıca her şeyi onun antrenörlüğü döneminde kazandık diye bir de hatırlatma yapmıştı. Eserleri arasında Muerte en la Cancha, Stadyumda Ölüm adlı bir kitapta bulunan Amilcar Romero, Arjantin'deki futbol cinayetleri konusunda bir uzman. Ufak tefek ve eserinin konusuyla uyum sağlamayacak kadar neşeli biri olan Romero, benimle konuşurken küçük kızını da getirmişti. O bana şiddet konusunda konferans çekerken kızı da resim çiziyordu. Arjantin'de iki tür futbol suçu olduğunu açıkladı. Önce en görülmeye değer olandan söz ederim. Pazar günleri stadyumlarda bayraklar, çeteler ve bıçaklarla yaşanan şiddet olayları. İkinci futbol suçuysa sadece Arjantin'e özgüydü ve hafta aralarında yaşanıyordu. Kulüp yöneticileri tarafından emredilen, çeteler tarafından uygulanan şiddet ve şantaj. Bu ikinci suç türünün kurbanları ise genellikle futbolcular oluyordu. Yöneticilerin bir sorunu olduğu zaman çeteler, Barras Bravas, belli bir bedel karşılığında bu sorunu çözüyorlardı. Örneğin bir kulüp başkanı, rakip takım kalecisinin bir maçı satmasını, antrenörünün istifa etmesini, Avrupa kulüplerinin transfer etmek istediği yıldız bir futbolcunun kendileriyle yeniden sözleşme imzalamasını isteyebilirdi. Böyle bir durumda hemen çete atanıyor ve futbolcu tehdit ediliyordu. Romero, futbolda üç önemli faktör var dedi. Şiddet, bilgi ve para. Şiddet ve bilgi çetelerde var, para yöneticilerde. Barras bir anlamda Arjantin'in KGB'si sayılabilir. Futbolcuların hayatlarını onlar kontrol ediyorlar. Şantaj çok kolay. Sadece hangi futbolcuların uyuşturucu kullandığını bilmekle kalmıyor, uyuşturucuyu da genelde kendileri sağlıyorlar. Ayrıca futbolcuların kadınları hakkında da bilgileri var. Romero, kulübünden daha yüksek transfer ücretiyle yeni sözleşme yapılmasını isteyen San Lorenzo'lu bir futbolcunun başına gelenleri anlattı. Futbolcunun bir kız arkadaşı varmış ama adam gece kulüplerinde başka kadınlarla da birlikte oluyormuş. Barras bu durumu kız arkadaşına ihbar etmiş. Sadece bu da değil, San Lorenzo kulübü onunla hiçbir şekilde anlaşmayacağını açıklamış. Böylece takım arkadaşlarının da sakın pazarlık etmeyin mesajı gitmiş olmuş. Çete bazen de bir futbolcuyu stadyumda mahveder. Sıradan seyirciler gibi kale arkasına geçer ve topu her alışında o futbolcuyu ıslıklamaya başlarlar. Futbolcu o sırada ya yeni bir transfer görüşmesi yapıyordur ve bu olay yüzünden fiyatı düşer ya da kulüp ondan sıkılmışsa hiçbir hak iddia etmeden ayrılmayı kabul eder. Arjantin'de oynanan bir maçta duyulan tezahüratların genelde sahadaki olaylarla pek ilgisi yoktur. Kulüp yöneticileri hooliganlara ihtiyaç duydukları için birçoğu onların ulaşım giderlerini karşılayarak hepsini deplasman maçlarına götürür. Kendi evlerindeki maçlar için de hepsine bedava bilet verir. Barras üyeleri bu biletleri satar. Sonra da maçlara, turnikelere hücum ederek girerler. Kapıdaki görevlilerin yapacakları tek şey kenara çekilmektir. Çetenin bazı futbolcuları dövmesi de sık karşılaşılan bir olaydır. Benim Arjantin'e gelişimden birkaç gün önce 1978 Dünya Kupası'nı kazanan takımın kaptanı ve halen River Plate antrenörü olan Daniel Passarella, Mar del Plata'da sıkıştırılmış. Olayın nedeni River yönetiminde bir profesyonelle Passarella karşıtı bir yönetici arasında çıkan bir tartışmaymış. Romero olayı bu da işin bir parçası diye açıkladı. Bu tür şeyler her zaman oluyordu ama Passarella protokolü bozmuş ve olay çıkarmıştı. İki hooligan tutuklandı ama çıkarıldıkları mahkemenin yargıcı ikisini de serbest bıraktı. Olay hakkında konuştuğum bir gazeteci, ama dedi, Mar del Plata'da dürüst bir yargıç bulmuş olacaklar ki o iki serseri yeniden tutuklandı. Hooliganları bulmak çok kolay olmuştu. Her ikisi de hala Mar del Plata'daydılar ve tutuklandıkları zaman şok geçirmişlerdi. Polis Barras'la nadiren uğraşır, hatta bazı çetelerin başında polisler vardır. Bir keresinde bir maçın son dakikasında Boca Juniors penaltı kazanınca, rakip takım taraftarlarının sahaya hücum etmeleri için stadın kapılarını açanlar yine polislerdi. Birinci ligde oynayan bir Buenos Aires kulübünün başkanı bir oyuncuyla sözleşme koşullarını görüşürken odaya bir anda polisler dolar. Romero sırıtarak, futbolcu imza atmaktan başka çaresi kalmadığını hemen anlamış dedi. Sonra bana bir fotoğraf gösterdi. Kentin önemli emniyet amirlerinden biri tuttuğu kulübün renklerine bulanmış halde çete üyelerinin ortasında duruyor ve elindeki kulüp bayrağını sallıyordu. Romero tıpkı Liverpool forması giymiş bir polis gibi değil mi dedi. Barras yöneticiler için olduğu kadar kendileri için de çalışır. Romero çetelere haraç vermeyen bir tek oyuncu bile yoktur dedi. Maradona her konuda başı çeker. Dünyanın en iyi oyuncusudur ve çetelere en fazla parayı o verir. Meksika'daki Dünya Kupası'ndan sonra çetelere 30 bin dolarlık bir çek verdi. Ama bazı nedenlerden ötürü çeki Peru Hava Yolları adına yazdı. Oyuncular için yeraltı dünyasına ödenen para bir anlamda vergidir. Çeteler yararlı örgütlerdir. Barras'ın birçok işlevi vardır ve sık sık futbol dışındaki alanlarda faaliyet gösterir. Bazen de politikacılar için çalışırlar. Boca Juniors Barras'ını parlamentonun önde gelen isimlerinden biri organize eder. Çeteler ayrıca serbest olarak da çalışırlar. Bir politikacı ya da onun politikası aleyhine bir gösteri yapılırsa, kalabalık arasında kargaşa yaratması için oraya bir barra gönderirler. Böylece daha sonra şunları söylemeye hakları olur. Şu göstericilerin neler yaptığına bakın. Ara sıra da olsa Barras suikastler de düzenler. Romero, organize suç burada futboldan başlayıp toplumun tüm kesimlerine yayıldı. Oysa Avrupa'da durum bunun tam tersidir dedi. Zengin futbol kulüpleri olan yoksul bir ülkede her zaman böyle olmuştur. Arjantin'de büyük futbol kulüpleri ülke ekonomisinin IBM'i ya da Ford'u sayılır. Ukrayna'daki Dinamo Kiev mafyası da gerileyen bir ülkedeki büyük takımlar konusunda başka bir örnektir. River Plate başkanı Osvaldo Ardiles'in küçük bir kentin valisinden çok da önemli biri olduğu hep söylenir. Romero bunu daha kuvvetli bir şekilde vurguladı. Ben 50 yaşındayım, 1943'te doğdum. Yani bir askeri darbenin yapıldığı yıl. Futbol rejimi benim hayatımda cuntalardan çok daha istikrarlı bir politik varlıktır. Politikalar gelip geçidir ama futbol hep vardır. Futbol en az silahlı kuvvetler ya da kilise kadar ebedidir. Futbol, Arjantin'de güç sahibi olmanın en kestirme yoludur. En büyük futbol kulüplerinin her gün çeşitli faaliyetlerde bulunmak üzere kulübe gelen on binlerce üyesi vardır. Örneğin bazı kulüpler anaokulları, ilkokullar ve liseler açarlar. Hepsinde de çok uzun bir bekleme listesi olur. Hatta River Plate bir de üniversite açmayı planlıyormuş. Bir an için gözümde Oxford United Üniversitesi'ni canlandırmaya çalıştım. Reber Üniversitesi diye güldü Romero. Devlet nerede? Futbol devlet içinde devlet mi? Evet ama futbol devleti daha uygun, daha kullanışlı, daha doğrucu. Hiç değilse orada insan demokrasi kaygısı olmaksızın istediği gibi davranabilir. O da çok gürültülüydü. Bir pencere hafifçe aralıktı ve General Sanchez'in söylediklerini zaman zaman caddeden geçen eski tip Buenos Aires arabaların çıkardığı sesler yüzünden duymakta zorlanıyordum. Belki de diye düşündüm, bu pencere Falkland Savaşı sırasında da tam olarak kapatılmamıştı ve generaller bu yüzden birbirlerini tam olarak duyamadılar. Arjantin'in en yüksek askeri organı olan Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi'nin binasındaydım ve her şey Güney Amerika'ya özgü klasik görünümdeydi. Palmiye ağaçlarının gözlerden sakladığı, bıyıklı ve makineli tüfekli askerlerin her tarafında nöbet tuttuğu yüksek konsey binası çok büyük bir reklam panosunun altındaydı. Girişte İngiliz pasaportumu kapıdaki görevlilere teslim etmiştim. Bir yaver, yüksek konsey üyesi General Sanchez'in geldiğini duyurdu ve resmi bir şekilde el sıkıştık. Aslında adı Sanchez değil ama geçenlerde kitabımda ondan söz etmemem için yalvardığı bir mektup aldım ve hiç değilse bu arzusunun yarısını yerine getirmeye karar verdim. Sanchez askeri tarzda bıyığı olan, orada bu hiç şaşırtıcı değil, ince ve uzun bir adam. Randevumuz için hazırlandığı belli oluyordu. Yanında iki dosya vardı. Biri futbol üzerine yaşadıklarına dayanarak yazdıkları, diğeri ise futbol taktikleri hakkındaki kitabını içeriyordu. 1951'de yazılmış olmasına rağmen bugüne kadar basılmamıştı ve dosyadaki orijinal kopyaydı. Daktiloyla yazılmış, sararmış sayfalar. General heyecanlı görünüyordu. Bütün fikirlerini 40 yıl boyunca bu tozlu dosyalarda saklamıştı ve nihayet karşısında her şeyi bilmek isteyen biri çıkmıştı. Zaten benimle konuşmaması gerektiği halde bu kurala uymayışının asıl nedeni de buydu. Söze kitabında tanımladığı süper takım hakkında konuşarak başladı. Bu takım total futbol oynuyor. Hani bilirsiniz, Cruyff'lu Hollanda'nın oynadığı total futbol gibi. Bir takım hücuma kalkınca her şeyiyle hücuma kalkmalıdır. Savunma yaparken de kalesini yine her şeyiyle savunmalıdır. Çünkü hep birlikte savaşmak daha kolaydır. Süper takımının 4-4-2 değil 4-3-3 sistemiyle oynadığını söylerken son derece dikkatliydi. Bu sisteme güvendiği belli olsa da yine de kesin gerçeği bulduğumdan emin değilim diyordu. Bu görüşlerini ciddiye alan birinin söyleyebileceği bir şeydi. Ne de olsa güç sahibi bir insandı. Antrenörler meslekten olmayan kişileri dinlemekten nefret ederler. Örneğin Brian Clough, kendisine işini öğretmeye kalkan ve asıl mesleği kasaplık olan bir kulüp yöneticisiyle ciddi biçimde kavga etmişti. İyi ama bir antrenör savaş alanlarında deneyim kazanmış bir generalin meslek dışı biri olduğunu söyleyebilir miydi? Arjantin'de böyle bir şey yapmak güvenli olur muydu? Sanchez'e taktikler konusunda Arjantin ulusal takım antrenörlerinden herhangi biriyle konuşup konuşmadığını sordum. Konuşmadığını söyledi ama dosyasından İspanya'daki 1982 Dünya Kupası'ndan önce Menotti'ye yazdığı bir mektubu çıkardı ve okudu. Futbol ulusumuzun ruhani desteğidir. Onun değeri burada yatar.